yaptığımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve başkentten birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hayatın seslerine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özler'le birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili hayatın sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayını. Sizler de dahil olun istiyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi telefonlarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatırken şimdi programımızın ilk müziğine kulak veriyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor başkentten. Yarın Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinde Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak dün İpsala sınır kapısında Türk atletlere teslim edildi. Şimdi törenle ilgili detayları almak üzere İpsala Kaymakamı Sayın Eyüp Özdemir var telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, iyi günler diliyorum. Radyo izleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.
Buyurun. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun, saygı bizden. Atletler nasıl teslim aldılar? Birazcık o teslim töreninden bahseder misiniz lütfen bize?
Öncelikle izninizle kısaca İpsala'dan bahsedeyim. Tabii özellikle sosyal medya vesilesiyle sınır kapısından dolayı bilinirliği yüksek bir ilçedir İpsala. Yunanistan'la aramızdaki sınır kapısının da olduğu ilçedir. Karşı tarafta Batı Trakya Türkleri yaşamakta ki kendileri Lozan Antlaşması'ndan beri azınlık statüsündeler. Tören bu yıl 30.sü düzenlenen manevi ağırlığı bir yüksek bir tören. İpsala olarak da biz bu törenin 30 yıldır Türkiye tarafındaki ev sahipliğini yapıyoruz. Büyük bir sorumluluk. Tüm hemşehrilerimiz de bu sorumluluğun bilincinde halindeler. Atatürk'ün Selanik'teki evinden çıkan toprak öncelikle Gümüşhane'de bulunan başkonsolosluğumuza teslim ediliyor. Akabinde ise her yıl 16 Mayıs'ta Gençlik Haftası kapsamında İpsala sınır kapısında bu toprağı biz İpsala Kaymakamlığı temsilen kaymakamımız olarak ben dün teslim aldım. Tabii program vesilesiyle bazı paydaşlarımız var. Onların da hem hakkını teslim etmek hem de izleyicilerimizin istifadesine sunmak için kim olduklarından kısaca bahsedeyim. Bir tanesi Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ki bu sene 70. kuruluş yıl dönümlerini kutladılar. Çok köklü bir sivil toplum kuruluşu. Ayrıca İstanbul Masterlar Atletizm Kulübü eski sporcularımızdan, atletlerimizden oluşan bir kulüp. Bunun yanında da Atletizm Federasyonu ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, diğer paydaşımız. Her yıl 16 Mayıs'ta bu töreni yapıyoruz. Toprağa teslim alıp atletlerimize teslim ediyoruz. Bunlar da güzergahı takip ederek 19 Mayıs günü Anıtkabir'e, Atatürk'ün Ebedi İstirahatgahı'na bu toprağı teslim ediyorlar. Bu yılki koşu yaklaşık 54 saat sürecek planlanan bu. Fakat tabii yol güvenliği ve sporcularımızın güvenliği esas, bu zaman dilimi biraz uzayabilir ya da biraz daha kısalacak imkanlar da olabilir. Fakat şu ana kadar gayet güvenli ve sağlıklı bir şekilde bu koşu devam ediyor efendim.
Evet, şu anda neredeler atletler? Ne zaman ayrıldılar İpsala sınır kapısında?
Sınır kapısından biz 11'de bu toprağa teslim attık. Daha sonra atletlerimize bir ikramımız oldu. Öğle yemeğinden sonra onları yola çıkardık. Ben şunu söyleyeyim, saat 2 civarlarında, bugün 2 civarlarında İstanbul'u geçmişlerdi ama tabii biraz daha süratli bir şekilde bunu son dönemlere doğru yapacaklar. Yol güvenliğinde bazen araçlı geçişler olabiliyor. Birbirlerine devrederek devam ediyorlar ama yarın tam saati şu an bilemiyoruz. Anıtkabir'e teslim edecekler bu toprağı.
Evet. Peki oradaki ilgi nasıldı? Toprağın geliş sırasında, tören sırasında, toprağın teslimi sırasında.
Tabii az önce sözlerimin başında da ifade ettim. Biz İpsalalılar olarak bu törenin bilincindeyiz. Yani bu sorumluluğun bilincindeyiz. Hemşehrilerimiz uzun yıllardır bu töreni iştirak ederler. Oldukça kalabalıktı diyebilirim. Her yıl beklenen bir törendir bu Gençlik Haftası kapsamında. Bizim için çok keyifliydi. Çok da manevi boyutu var biliyorsunuz. Hemşehrilerimiz her sene bu törene artan bir ilgiyle katılmaya devam ediyorlar.
Evet. Sayın Eyüp Özdemir, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Şimdiden kutlu olsun Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı diyelim. Size de tekrar teşekkür edelim. Törenle ilgili izlenimlerinizi bizlerle paylaştığınız için.
Teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, İpsala Kaymakamı Sayın Eyüp Özdemir, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Müzik
biterken. Gel çıkalım bu şehirden. Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken. Dolaşalım kumsallarda. Çılgın kalabalık artık uzaklarda. Yorulursan yaslan bana. Sarılıp uyuyalım gün batımında. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Kanadından bir tüy düşer. İner döne döne gökyüzünden. Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Batarken belki kuşlar geçer üstümüzden, kanatları senin ellerinden, ellerinden. Geçerken gel çıkalım bu şehirden. Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken. Dolaşalım kumsallarda. Çılgın kalabalık artık uzaklarda. Yorulursan yaslan bana. Sarılıp uyuyalım gün batımında. Kanadından bir düşer. İner döne döne gökyüzünden. Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Haydi kalk gidelim bu şehirden. Gün doğarken ya da güneş batarken. Belki kuşlar geçer üstümüzden. Kanatları senin ellerinden. Haydi kalk gidelim bu şehirden. Gün doğarken ya da güneş batarken.
Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten sürüyor hayatın sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyiciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı dünya genelinde Likya yoluna ilginin artırılması ve diğer yürüyüş yolları arasında gösterdiği farklılıklara dikkat çekilmesi amacıyla 9-14 Mayıs'ta Likya yolunda masallar projesini hayata geçirdi. Her yıl yaklaşık 30 bin yürüyüşçünün geçtiği Türkiye'nin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu olan Likya yolu artık masallarla dünyaya tanıtılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Likya yolunun dünya çapında tanıtılması için 9-14 Mayıs'ta Likya yolunda Masallar adlı projeyi hayata geçirdi dedik. İşte projeyle ilgili detaylı bilgiler almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Sayın İrfan Önal bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Evet, siz biraz soluklanın. Nefes nefese girdiniz stüdyomuza. Şimdi Likya yoluna ilginin artırılması ve diğer yürüyüş yollarından farklılıklarına dikkat çekilmesi amacıyla düzenlendi proje dedik. Pek çok ülke katıldı herhalde. Birazcık bu projeden söz eder misiniz bize? Neydi amacı, hedefi doğrultusunda neler paylaşacaksınız dinleyicilerimizle?
Tabii, memnuniyetle. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum bakanlığımız adına.
Biz teşekkür ederiz, davetimizi kırmadınız, geldiniz.
Sağ olun. Likya yolunu öncelikle tanımlamak gerekirse bu bir yürüyüş rotası. Dünyanın en önemli 10 yürüyüş rotasından biri Likya yolu. Hı-hı. Bize göre de en güzeli. Muğla'dan, Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanan bir yol bu. Tabii güzergahında özelliği itibariyle çok güzel deniz manzaraları barındıran.
Kaç kilometrelik bir?
540 kilometre. Hmm. 540 kilometre dünyanın en uzun yürüyüş rotalarından biri. Güzergahında çok çeşitli güzel deniz manzaraları, ovalar, çok fazla sayıda değerli antik kentler barındıran bir rota bu. Ve tabii çok daha önemlisi köylerimiz ve insanımızla insanların iletişime geçebildiği bir rota bu. Dolayısıyla hı hı. bu açıdan da çok önemsiyoruz. İşte bütün bu kapsamda bu yolu biz dünyaya tanıtımını daha fazla gerçekleştirebilmek ve ne olduğunu anlatabilmek adına bakanlık olarak böyle bir proje gerçekleştirdik, evet. başlattık. Projenin adı da Likya yolundan masallardı. Burada bir masal anlatıcımız vardı bizim, Judith Lieberman. Anadolu'dan ve yol güzergahındaki antik kentlerin o mitlerinden, mitolojisinden hı hı. kaynaklı masalları 12 ülkeden 16 gazeteciye, bloggera, Instagram'a anlatarak ve bunu aynı zamanda Turkey Home adlı global tanıtım kampanyamızın sosyal mecra kanallarından da yayarak Likya yolunu biraz tanıtımını, daha fazla tanıtımını ve insanlara ne olduğunu anlatma çabası içine girdik.
Evet, dünya genelinde ilginin artırılması sanıyorum amaçlarınız kesinlikle. Doğrultusunda. Şimdi Türkiye'nin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu 540 kilometre dediniz. Ne kadar zamanda yürünüyor acaba?
Aslında bu yolun toplam bütün rotanın yürünmesi 29-30 günü buluyor. Hı hı. Tabii bizim projemiz 5 günlük bir projeydi. Tanıtım evet. amaçlı bir projeydi. Özellikle burada üzerinde odaklandığımız konu ve Sayın Bakanımızın da özellikle üzerinde odaklandığı konu artık turizmi çeşitlendirirken ülkede ve Anadolu'ya yayarken deniz, kum, güneş turizminin yanına o Anadolu'nun engin kültürel turistik değerlerini de kapsayacak şekilde ürün çeşitliliğine ve pazar çeşitliliğini desteklemek adına bu tip hikayesi olan hikayelerle insanları cezbeden, etkileyen ve bizim medeniyetimizi insanlara doğru bir şekilde anlatmamıza yardımcı olacak projelere odaklanıyoruz. İşte bu Likya yolundan masallar projesi de onlardan bir tanesiydi.
Evet, kimler katıldı peki?
Dediğim gibi 12 ülkeden, bu 12 ülkeyi sayacak olursak Amerika Birleşik Devletleri, hı hı. Almanya, Çin, Fransa, Finlandiya, İngiltere, İsviçre, İsveç, İspanya, İtalya, Sırbistan ve Yunanistan'dan 16 yabancı gazeteci, blogger ve Instagrammer katıldı. Dediğim gibi bir masal anlatıcımızla beraber eşliğinde her gün yürüyüş rotası boyunca yol üzerindeki mitolojik hikayeler kendilerine anlatıldı. Hı hı. Ve çok daha önemlisi Anadolu'dan masallar kendilerine anlatıldı. Şunu da belirtmek isterim ki bu yürüyüş programının bir teması da vardı bakanlığımızca.
Neydi tema?
Çalışılan tabii ki misafirperverlikti. Hı hı. Çünkü Anadolu denince bizim medeniyetimiz söz konusu olunca öncelikle biz misafirperver olarak nitelendirilen bir milletiz. Bir toprağız, bir coğrafyayız. O açıdan biz bu misafirperverlik temasını dillendiren ve insanlara aktaracak masallara ve hikayelere yöneldik güzergah boyunca. Ve her gün anlatılan bu masalların akşamında da yine masal anlatıcımız tarafından o akşam programlarında insanlar yine toplanarak o günün temasına uygun masallar kendilerine anlatıldı. Ve bu masalların arka planında da tabii ki Anadolu'nun özgün yaşam, özgün kültürü vardı. Ve o tabii ki yol güzergahındaki mitolojik hikayeler vardı.
Evet, şimdi anlatılan o masallardan katılan konuklar da kendi masallarını oluşturacaklar belki. Sonrasında hem dünyada ülkenin tanıtılması açısından yazılarını da yazıp paylaşacaklardır mutlaka, değil mi?
Kesinlikle. Tabii gazeteciler bu 5 gün boyunca etkileşim içerisindeydiler ve yürüdüler. O eşsiz manzaralara şahit oldular. Sürekli bizlerle beraberdiler ve çok etkilendiklerini bildirdiler bize. Şimdi dönüşte onlar...
En çok neden etkilenmişler? Öyle bir şey söylediler mi?
Özellikle tabii yürüyüş rotası üzerinde bizim köylerimiz bulunuyor ve insanımız var. İnsanımızla etkileşip de etkilenmemek zaten imkansız. O insanımızın o naif kültürü, misafirperverliği, sıcakkanlılığı, onlara kucak açması, yani bir gözleme, bir ayran ikramı bile insanları alıp başka yerlere götürüyor. Bunun çok etkileyici olduğunu bize bildirdiler. Tabii bir de teknik olarak yürüyüş rotamız bizim, konuşmamın başında da söylediğim gibi, çok çeşitliliği barındıran bir rota. Çok güzel deniz manzaraları var, çok güzel koylar var. Ama dağlara çıkıyorsunuz, orada da ormanlarda yürüyorsunuz, başka bir coğrafyaya orada giriyorsunuz. Ve mitolojide yer alan hikayelerin o geçtiği antik kentlerin kalıntılarını görüyorsunuz. Yani bunları bir yürüyüş rotasında bulmanız dünyada aslında bütün bunların hepsini çok kolay değil. Ama Likya yolu bunların hepsini barındırıyor. Fethiye'den başlıyor Antalya'ya kadar. O bizim Teke Yarımadası dediğimiz coğrafyamızda.
Başlangıç yeri Fethiye miydi?
Fethiye'ydi. Evet. Fethiye'ydi ve Antalya'da Olimpos'ta sonlandırdık. Bütün bu güzergah boyunca işte o Teke Yarımadası'nın coğrafi ve doğal güzellikleri, o geçmiş medeniyetler ve şu anki insanların etkileşimleri gazetecileri çok etkiledi. Bir de şu bilgiyi de vermek isterim bu arada. Tabii gazeteciler notlarını aldılar, fotoğraflarını çektiler. Aynı anda bloggerlar ve instagramerlar fotoğraflarını paylaştılar. Bu Likya yolu hashtagleri çerçevesinde. Ancak biz bir de orada bu masal anlatımları sırasında ve yürüyüş sırasında videolar çektik. Özel videolar çektirdik. Şimdi onları da kendi kanalımızdan önümüzdeki haftadan itibaren yayınlayacağız. Yani bizim dinleyicilerimiz de şu anda bizim Home Turkey sosyal medya kanallarımızdan bu Likya yolu hashtagli masalları dinleyebilirler. Orada insanların neler yaptığını görebilecekler.
Evet. Peki masallar neye göre seçildi?
Masallar dediğim gibi biz tema belirledik. Bu tema misafirperverlikti. Masallara da özellikle lokum, yolcu, ekmek, kelebek, pervane sufi hikayeleri, Nasreddin Hoca kuyu hikayesi ve Likya yolunda da Yanartaş'ta da Belerepon hikayesi olarak belirledik. Yani bunların hepsi neticede bir fikre doğru ilerleyen masallardı. Orada da dediğim gibi temamız hep misafirperverlik ve Anadolu'nun o engin hoşgörüsüydü.
Evet. Peki şimdi gazeteciler döndüler ülkelerine. 14 ülkede artık Likya yolunun tanıtımı yapılacak herhalde,
doğrudur,
değil mi?
Yapılacak. Onlar kendi mecralarından okuyucularına, izleyicilerine, takipçilerine Likya yolunu anlatacaklar. Dediğim gibi Likya yolu dünyanın en önemli, aslında teknik olarak da dünyanın en önemli 10 yürüyüş rotasından biri olarak nitelendiriliyor uzmanları tarafından Likya yolu. Ve bu tescilli, yurt dışında da bu mecralarda konuşulduğu zaman ve Likya yolundan bahsedildiği zaman Likya yolu bu şekilde adlandırılıyor, bu şekilde nitelendiriliyor. Ama biz burada özellikle Sayın Bakanımızın üzerinde durduğu konu şuydu, bakanlık olarak bizim üzerinde durduğumuz konu şuydu. Türkiye deniz, kum, güneş turizminde çok önde bir ülke. Dünyada en fazla turist çeken 6. ülkeyiz biz. Ama bu özellikle deniz, kum, güneş turizminden yoğunluklu. Artık bu tecrübeyle, turizmde edindiğimiz bu tecrübeyle ve engin kapasitemizle biz turizmde ürün çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Ona odaklandık. Bununla paralel olarak pazar çeşitliliğine odaklandık. Bütün çalışmalarımızı bakanlık olarak bu çerçevede yönlendiriyoruz ve işliyoruz. Yürüyüş yolları da tabii ki bu tematik konular arasında çok önemli bir yer alıyor. Sadece ülkemizde Likya yolu yok. Yani bir kültür rotaları olarak. Başka yürüyüş yolları da var. Bundan sonra onlara doğru da bu şekilde projeler geliştireceğiz. Ve bunu sürdürülebilir kılacağız. Ve Türkiye'yi yürüyüş yollarıyla ünlü bir noktada tabii ki yürüyüş yollarıyla da ünlü bir turizm destinasyonu yapmak niyetindeyiz. Özel sektörümüzle.
Yani Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneşten oluşmadığını. Kesinlikle. Hatta onları bu arada müzeler gezdirildi. Tekne turları da yapıldı. Anadolu masalları anlatılırken. Evet. Öyle mi? Kürek de mi çektiler? Evet, detayları sizden alalım o zaman.
Tabii hem yürüdüler, hem denize indiler, hem küçük kayıklarla o kanolarla kürek çektiler antik kalıntıların arasında. Bu misafirlerimizi çok etkiledi. Tabii bu unik diye tabir edebileceğimiz ve hayatınızda çok fazla deneyimleyemeyeceğiniz tecrübeleri onlara yaşattık. Çok etkiledi bunları. Dünyanın en güzel köşelerinden biri. Tabii ki Teke Yarımadası ve o civar, Muğla ve Antalya civarı. Biz de misafirlerimizi en üst seviyede ağırlayarak ve en güzel köşelerimizi en doğal şekliyle onlara yaşatarak ülkemizin tanıtımını yapmaya çalıştık. Memnunuz.
Evet, ne güzel. Daha farklı projeler de vardır tabii ki, değil mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak.
Mutlaka. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin hem kültürel hem turistik değerlerini dünyada tanıtıyoruz. Tabii bu arada ben özellikle ülkemiz adına gerçekleştirdiğimiz global tanıtım kampanyamızdan da belki kısaca bahsetmek isterim.
Lütfen.
Çünkü bu projenin de bütün görselleri ve videoları bu kampanyamızın şemsiyesi altında bulunan sosyal medya kanallarımızdan dinleyicilerimize ulaşacak. Bu bizim www.hometurkey.com adresinde bütün sosyal medya kanallarımız mevcut. Biz oradan interaktif bir şekilde her an dünyanın her köşesindeki insanlara ülkemizi tanıtıyoruz. Hikayelerle tanıtıyoruz. Onlara dokunmaya çalışıyoruz. Anadolu'ya, Türkiye'ye, insanımıza, medeniyetimize özgün hikayeleri insanlarla paylaşmak istiyoruz ve paylaşıyoruz da. Bu işin bir tarafı tabii. Tabii bunun yanında bakanlık olarak yaptığımız sektörel faaliyetlerimiz de var. 52 ülkede 125 tane turizm fuarı yapıyoruz dünyada, gerçekleştiriyoruz. Özel sektörümüzle birlikte reklam kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Çok fazla sayıda 1500'ün üzerinde her yıl dünyadan gazeteci, kanaat önderini ülkemizde ağırlıyoruz. Ve onların kendi mecralarında, kendi takipçilerinde ülkemizi tanıtmasını sağlamaya çalışıyoruz, ortam oluşturuyoruz. Bunun gibi faaliyetlerle yoğun bir şekilde uğraşmaktayız.
Evet, kolaylıklar diliyoruz size. Peki Likya yoluna yürüyüşe çıkmak isteyen dinleyicilerimiz, özellikle yurt dışında yaşayan, Türkiye'ye geldiklerinde bu yürüyüşe çıkmak isteyen dinleyicilerimiz nasıl bir yol izleyecekler?
Likya yoluyla ilgili hem oldukça fazla bilgiye sahip web siteleri, kitaplar ve guide'lar, rehber kitaplar mevcut.
Evet.
Muğla'ya geldiklerinde, Fethiye'ye geldiklerinde veya Antalya'ya geldiklerinde veya bu iki arada herhangi bir rotada, yani bu 540 kilometrenin hepsini yürümek hakikaten
zor, 29 günde.
Yani yürüyüş odaklanmış insanlar için çok zor değil belki ama 29 gün, 30 gün, bir ay süren bir yürüyüş bu. İnsanlar bu Fethiye ile Olimpos arasında Likya yolunun herhangi bir güzergahında bu aktiviteyi gerçekleştirebilirler. Orada da eminim ki ben mutlaka ayrı bir güzellik bulacaklardır.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yeni projelerinizde yine Hayatın Sesleri'nde birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Sayın İrfan Önal konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Acıttığın kalbimle savaşıyorum yeterince. Keşke, keşke geriye dönsek sessizce. Ama keşkeler yetmez, biliriz ikimiz de. Aşk için, aşk için.
Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldin.
Merhabalar,
sevgili
hoş
Özgür.
Bulduk.
Evet, bugün artık yaz geliyor. Hepimizin dikkat etmesi gereken noktalar var.
Geçen hafta konuşmuştuk biraz diyet yapalım diye.
Yapalım dedik ve başladık.
Evet, başladık. Yaz geliyor. İşte bikini giyeceğiz. O yüzden.
Mayo giyeceğiz sadece bayanların değil, erkekler için de aynı şey söz konusu.
O yüzden birazcık da toparlanmamız lazım. Bunun için de biraz boğazımızı aslında azaltmamız lazım. Bununla ilgili iki tane güzel tarifimiz var. Biri soğuk çorba, biri sıcak çorba. Ama ikisinde tabii ki fonksiyonu farklı. İkisinde özelliği aslında tıkaması ve tok tutması.
Evet.
Amaç o. Serin isteyenler için serin, sıcak isteyenler için sıcak.
Öğlen soğuk içsinler, akşam sıcak.
Nasıl istiyorlarsa,
ya da tam tersi.
Farklı farklı. Hı-hı. Kim neyi seviyorsa. Hı-hı. Yani alternatifli
damak
yapalım
zevkine,
ki
evet.
Damak zevkine uygun olsun. Önce lebeniyi söyleyelim. Lebeni aslında bilinen bir çorba. Soğuk çorba olarak da geçer. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz
ama
bölgesinde.
Ama ben lebeni ismini duymamıştım. Soğuk çorba adı diyebilirim
lebeni.
De.
Hı. Çünkü birçok yörede yapılır. Her yörede ayrı bir isim verilir.
Evet.
Aslında özü aynıdır. O yüzden adını, hani orijinalini, çıkış noktası hı-hı olan yerin biz tarifini verelim. Herkes kendi yöresine göre de yapabilir bunu,
evet,
çeşitlendirebilir. Malzemelerimiz neler? Nohut, buğday, yoğurt, zeytinyağı ve su. Aslında bir şey yok.
Hı-hı.
Baktığımız zaman ama işte o buğdaygillerin, baklagillerin o tok tutma hissi, doldurması, kesmesi, şişirmesi bizim için aslında burada önemli,
evet,
kıstas. 1,5 su bardağı haşlanmış nohut. 1 su bardağı haşlanmış buğday ama biraz diri olmasını istiyoruz. Yani erimesin.
Evet, dişe dokunsun.
Dişe dokunsun. Hı-hı. Yarım demet dereotu, 1 kilo yağsız yoğurt. Süzme yoğurt isteyenler süzme yoğurt da kullanabilirler burada. İsteyenler yani manda yoğurdu bile kullanabilir. Kim neyi seviyorsa,
evet,
kullanabilir. Yeteri kadar tabii ki onu yoğunluğunu, hı-hı, koruyacak kadar su, göz kararı. Üzerine zeytinyağı deniz tuzuyla yapmak daha lezzetli hale getirir. İsteyenler zeytinyağını, işte demiştik, çörek otunu,
evet,
ekstradan tuz ya da baharatını, nanesini ekstradan koyabilir.
Ya da ben daha çok anında kilo vermek istiyorum diyorlarsa koymasınlar.
Diyorlarsa,
ama zeytinyağının da farklı bir şeyi var galiba diyetlerde.
Tabii tabii, zeytinyağı mutlaka farklı ama
bağırsakları çalışması
sindirim için
açısından
iyidir. Ama soğuk taş sıkma olacak.
Hmm.
İlk hasat olacak. Öyle herhangi bir zeytinyağından bahsetmiyoruz.
Olmayacak.
Yapmayacağız.
Evet.
Yoğurdu azar azar suyla hafif incelteceğiz. Sonra tuzu, kıyılmış dereotunu, zeytinyağını ekleyip tatlandıracağız. En son da üzerine nohutunu, buğdayını ilave edip karıştıracağız. İstersek, soğuk istiyorsak buz ekleyip servis edeceğiz. Bu kadar kolay.
Bu kadar kolay. Evet.
Bu çok basit.
Hakikaten tok tutucu özelliği de
özelliği
var. İçindeki o yarma, değil mi?
Sadece öğle yemeklerinde bunu
peki
yesinler.
İstediğimiz kadar yiyebiliriz.
Yok.
Yok. Kadar yiyoruz.
Kararında. Yani bir kase yeterli olacak. Hadi bir tabak
peki,
olsun.
Peki doymadık.
Üzerine artık bundan sonra mevsimi geliyor. ya salatayla ya da işte karpuzla destekleyebiliriz. Lif oranı yüksek olan besinlerle devam edersek burada hem tok tutacaktır hem de bizi daha sağlıklı ve zayıf hale getirecektir.
Evet, çok güzel.
Gelelim zayıflatan çorbaya. Evet, önemli olan.
Önemli nokta.
Kalemi kağıdı hazırlayalım hemen. Zayıflatan çorba. Acaba nasıl zayıflatıyor?
Evet.
Bunda tabii bir yöntemi var. Glisemik indeksi düşük öğünler aslında insülin direncini düzenliyor. Burada önemli olan aslında o insülin direncine yenilmemiz.
Hı hı.
Yani o kazınıyoruz ya.
Evet.
Allah'ım diyoruz, bir lokma bir şey, sanki yıllardır yemek yemiyor hissi var ya. İşte aslında bizi o uçuruma sürükleyen aslında o atıştırma isteği, abur cubur isteği,
evet,
bir şeyler ağza atalım isteğini tetikleyen o insülin direnci. O yüzden glisemik indeksi düşük besinleri tüketirsek bu kazınmamızı da azaltacaktır beraberinde. Atıştırmamızı da azaltacaktır.
Nedir o besinler? Birkaç tane örnek verebilir miyiz acaba?
Aslında glisemik indeksi düşük besinleri, yani tek tek şunlar şunlar desek, hı-hı, çok fazla. Biz bunlar içerisinde en iyi olanlarını, bizim için yararlı olanlarını burada
çorbanın içine,
koyduk.
Koyacağız. Süper.
Koyduk. Onlar örnek mesela kabak,
hı-hı,
mesela beyaz lahana, sivri biber, yine nohut, tarhun otu ve kimyon.
Hı hı.
Bunlar mesela indeksimiz düşük bu noktalarda ve
evet,
çok da lezzetliler hepsi bir araya geldiğinde. Ama başka neler var? Bunları nasıl hani öğrenirim diyorlarsa, internette araştırırlarsa bütün glisemik indeksi düşük besinleri tek tek bulabilirler.
Evet.
Bir sürü var çünkü. Bunu nasıl yapacağız? Bir orta boy kabak, bir kase doğranmış beyaz lahana, 6 yeşil sivri biber, 2 yemek kaşığı nohut, bir bağın 1/4 biri kadar, yani çeyrek bağ tarhun otu.
Ki şu anda
mevsimi
tarhun,
evet, yine
var.
Mevsim. Hı hı. Bir yemek kaşığı yine zeytinyağı ve bir çay kaşığı da kimyon koyacağız.
Evet.
Sebzeleri iyice yıkayacağız. İri iri parçalar halinde, çok böyle dağınık rastgele parçalayarak doğrayacağız. Tencereye koyacağız. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kimyonu gezdireceğiz. Sonrasında sebzelerin üzerine su kaplayacak kadar suyla dolduracağız ve kısık ateşte ağır ağır acele etmeden iyice pişireceğiz. Tam piştiğinden emin olduktan sonra alacağız el blenderını, onları bir çorba kıvamına getireceğiz. Çünkü bir evet. sebze bulamacı olacak. Hı hı. Onu biz blenderdan geçirdikten sonra...
O görüntüsü bildiğiniz... çok güzel, lezzeti de güzeldi.
Evet, yeşile yakın böyle parlak evet. bir yeşil rengi hı hı. kavuşuyor sonrasında. Ve bunu istersek sıcak, sonrasında istersek soğuk bile tüketebiliyoruz. Hı. Hiç fark etmiyor çünkü içindeki maddeler nedeniyle.
Bunu da yine istediğimiz kadar değil, yiyemiyoruz. Değil mi?
Bunun özelliği şudur, yemekten önce bunu bir kase içtiğimiz zaman bizi anında tıkıyor. Hmm. Ya amaç burada zaten yemeği azaltmak, evet. o boğazımızı tutmayı sağlamak. Evet. O yüzden bu da ona yarayan bir çorba.
Peki canımız atıştırmalık falan bir şeyler istediğinde yine bir iki kaşık bu çorbadan içsek faydası olabilir, olur mu acaba?
Olabilir,
çünkü
olabilir.
O hani şekeri dengelemek
tabii
adına.
Ki, tabii ki, tabii ki. Ama bu ara öğünler içerisinde daha çok böyle fındık, ceviz, badem, kuru meyveler ya da bir muz, bir elma buna benzer besinlerle dengelersek daha sağlıklı olacaktır. Yoksa sürekli bununla gidersek tek yönlü bir beslenmeye sebep olabilir.
Evet.
O da aslında isterken sağlığı isterken sağlıksız hale getirebilir. Hmm,
evet.
O yüzden bu konuda
dikkat
tabii dikkatli
gerekiyor.
Ve dengeli. Hani evet. biz hep şey deriz mutfak için her renk olsun.
Evet.
Yani bir şey yiyeceksek mutfakta ya da sofrada ya da yemekte tek bir renkli değil. Birden fazla bir sürü rengin olduğu evet. bir
bu çorbada
sofra
yeşil renk.
Evet,
hakim.
Burada yeşilimiz hakim. internet sayfamızda, Facebook sayfamızda zaten görebilirler.
Görüntüsü çok güzel gerçekten.
Detaylarını ve az önceki anlattıklarımız tarifi, malzemelerin, oranların hepsini bulabilirler. Hayatın Sesleri'ni takip etsinler. Oradan da takip edip hatta geçmişe dönük olanları da alabilirler.
Alabilirler. Ve şu anda yaza hazırlanmaları için çok iyi bir fırsat.
Çok
iki değişik
faydalı.
Ve şu anda her şeyi de bulabileceğimiz Sarhun Otu'na kadar.
Evet, evet. Bir dönemdeyiz.
Evet, gerçekten çok güzel. Peki o tarhunun o anason kokusu nasıl bir tat veriyor acaba içinde?
Çok yoğun olmuyor aslında. Evet. Çünkü birden fazla sebze olduğu için içerisinde bir aroma veriyor sadece.
Evet.
Hani bana sordular az önce de acaba kurusunu kullansak olur mu diye. Kurusu istenilen zevki vermeyecektir. Hı hı. O aromayı vermeyecektir.
Evet.
Bir de kurular daha keskin olur koku olarak. Eğer yoksa ellerinde... En azından azıcık atsınlar aroma
evet.
vermek için.
Olmasa da olur belki
maydanoz
ama.
Maydanozgillerden zaten.
Aha, evet.
Yani tarz olarak da maydanozgillerden. İsterlerse kereviz koyabilirler bununla ilgili. Kereviz sapı koyabilirler. O da aynı dengeyi sağlayacaktır. Bulabiliyorlarsa.
Çünkü hani
yok,
şu
en
anda
kötü maydanoz koysunlar.
Belki bulunabilir de birkaç ay geçtikten
tabii,
sonra tarhunu bulmak zorlaşacaktır.
Maydanoz da koyabilirler.
Maydanoz
yerine.
Ya da kereviz yaprağı olabilir. Da. Olabilir diyorsun.
Evet.
Kereviz yaprağını ne kadar koyabiliriz?
Yine aynı miktarda koyabiliriz.
Aynı miktarda
koyabiliriz
diyorsun. Evet.
Koyabiliriz. Ama işte dediğimiz gibi her şeyi kararında. Öyle kase kase yedikten sonra hiçbir anlamı yok. Biraz ölçüyü, porsiyonları küçültmekte fayda var. Bununla ilgili de şunu tavsiye edebilirim. Küçük kaşık kullansınlar. Küçük, büyük kase yapmasınlar. Küçük kasede içsinler ve dolsun ağzına kadar.
Hı hı.
Yani kendimiz de psikolojik olarak buna hazırlamış olalım.
Hazırlamış
çok iyi yorum
olalım.
Hissi yaratalım.
Evet.
Çünkü küçük kaşıkla çok fazla yeme hissi. Beyin ilkeldir.
Bir de şey,
kandırırız.
Hani masaya çok oturup kalkmak tıkanmaya sebebiyet verir.
20
belki.
Dakika kuralı var orada
evet,
aslında.
Evet, evet.
Beynin doyma hissini 20 dakika içerisinde kabul ediyor olması.
Oyalana oyalana.
Yavaş yavaş, azar
ama
azar.
Biz genelde çok hızlı yeriz.
Hem de hava yutarak. Böyle hap hap hap hap diye ondan sonra deriz ki Allah'ım şiştim. Ya çok acayip gaz var ya da buna benzer sıkıntılar yaşarız, hazımsızlık problemleri. Hava yutmadan sakin yavaş yemek daha sağlıklı
evet,
olacaktır bu noktada.
Hele ki bir de önümüzde Ramazan var.
Evet işte o da önemli.
Evet.
Önümüzdeki haftada artık Ramazan yemeklerine başlayacağız.
Öyle mi?
Acaba nasıl sağlıklı ve kilo almadan aynı zamanda çünkü orada problem yaşıyoruz.
Hı hı.
Hani sağlığa kavuşalım derken sağlığı kaybediyoruz.
Evet.
Onu nasıl dengeli tutarız ya da bununla ilgili hangi menüleri tavsiye ederiz?
Belki
onları konuşalım.
Belki sahurda bu zayıflatan çorba içildiğinde hani tok tutma özelliği var diyorsun ya.
Evet.
Hem de hani şekeri dengelemek açısından.
Ama uzun süre
belki
tokluk sahur... sağlamıyor.
Öyle mi?
O yüzden yemekten hemen önce içiyoruz bunu.
Hmm.
Yani kısa süreli bir tokluk hissi yaratıyor. Hemen tıkıyor.
Evet.
Ama sonrasında işte açlık hissini tetikleyebilir sadece bunu içersek.
Evet, onun için önümüzdeki hafta nasıl dengeli besleneceğiz,
evet.
Ramazan'da neler yiyeceğiz,
yavaş
neler
yavaş
içeceğiz,
onlara da başlarız.
Onlara da başlayacağız. Peki öğünler arasında acaba böyle meyve hani yiyebiliriz artık çünkü meyvenin envai çeşidi var değil mi?
Şu an tam mevsimi, işte geçen hafta da bahsettik, yeni dünyada var, erik de var, kayısı da var, hatta işte papaz eriğinin tam zamanı o. Ekşi, buruk ve yoğun tadıyla o da çok çabuk tıkayan meyvelerden birisi.
Evet.
Çilek şu an daha bitmedi, hala devam ediyor. Hatta önümüzdeki hafta itibariyle de reçelli çilekler çıkmaya başlar. Yani biraz daha küçük olanları ve daha böyle aroması keskin olanları çıkacaktır. Çilek hala devam ediyor. Çilek yiyebilirler. Ama tabii ki çok fazla tüketmeden hiçbirisini.
Ara öğünlerde, küçük bir kase belki.
Kase bile değil. Yani kase, evet. 4 tane 5 tane yeterli olacaktır.
O kadar.
Aynı zamanda alerjiktir. Yüksek alerjik özelliği vardır çileğin. Eğer öyle bir özellikleri varsa dikkat etsinler. Sonra kaşınmaya başlarlar. Sıkıntı yaratmasın.
Evet. Ve karpuz.
Evet, ve karpuz çok yüksek lifli. İki karpuzla kahvaltı etmek. Beyaz peynir ve karpuzla beraber kahvaltı edip güne
yalnız
başlamak çok sağlıklı.
Beyaz peynirle yenildiği zaman sanki kilo yapma özelliği vardır
değil.
Diyorlar. Yok
hiç
öyle
alakası.
Bir şey değil mi? Evet. Peki karpuzu istediğimiz kadar yiyebiliyor muyuz zayıflamak
için? Yani aslında %80'i neredeyse su.
Su, evet.
O yüzden salatalık gibi düşünelim. Orada da %90'ı su. Kerevizi düşünelim. Kerevizden yüksek su oranı olan bunlar. Bence onlarda çok büyük problem yaşamıyoruz. Lif oranını yüksek almamıza sebep olur sadece. Lifleri yüksek aldığımız zaman da sindirim sıkıntısı yaşatabilir. Ya çok yüksek lif almakta tabii sindirimi zorlayabilir. Onun dışında bir problem yaratacağını zannetmiyorum karpuzu çok yemek. İçindeki şeker oranı şeker hastalığı, diyabet problemi olanlar için belki problem olabilir. Ama onun dışında bir sıkıntı yaşatacağını zannetmiyorum.
Evet, onlar da zaten belli diyet programı içerisinde götürüyorlardır. Neyi ne kadar yiyecekleri bellidir.
Bir şeyleri, evet. Şüpheleri de varsa eğer emin olamıyorlarsa da bir uzmanla, bir profesyonel yardım, destek ya da danışmandan bununla ilgili destek alabilirler. Bir diyetisyenle görüşüp, beslenme uzmanı görüşüp acaba benim vücut yapıma ya da kitle indeksime uygun ya da yağ oranıma uygun olarak nasıl beslenmem gerekiyor vücut tipim dahilinde onunla ilgili destek alabilirler. Çünkü biz kendi doktorumuzuz, kendi diyetisyenimiziz,
evet.
Kendi uzmanımızız.
İşte Özgür bu çorbadan içmiş, çok kilo vermiş diye biz de aynını yapmaya kalkıyoruz ama senin aldığın sonucu almıyoruz.
Tabii herkes aynı etkiyi yaratmaz.
Herkesin bünyesi farklı.
Onunla
çünkü
mutlaka testler yapılacak.
Metabolizması
tabii
farklı.
Tabii ki detaylı bilgilendirilecek. Hı-hı. Ona göre bir yol harita çizilecek ve öyle beslenmeye başlanacak.
Evet.
Problemlerimizden birisi de bu. Bu ilaçta da aynı şeyi yapıyoruz.
Yapıyoruz.
Ya benim işte dizim ağrıyor, bu ilaçtan içtim çok iyi geldi.
Evet.
Ama onda belki başka bir hastalık var ve o ilacın yan etkisi var. Sonra ben içtim, hastalandım. Akşamleyin hastaneye zor gittik. Bana dokundu ilaç.
Evet.
O yüzden bu kulaktan dolma. İşte internette çok fazla bununla ilgili bilgi kirliliği var. Bunlara işte
tabii
kulak asmasınlar.
Tabii her zaman temiz ve doğru bilgiye
ulaşabiliyoruz.
Tabii
her zaman o problemi yaşıyoruz. Hı-hı. O yüzden gerçekten bir uzmandan bunların bilgilerini almak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Yoksa biz çok biliyoruz her şeyi.
Evet.
Ondan dolayı da başkalarına iyilik yaparken kötülük yapabiliriz. Bunu da önüne geçmemiz lazım. Biraz daha bilinçli olmamız lazım.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Özgür Aksu'na. Bu hafta zayıflatan çorba ve leveni ile dinleyicilerimizle buluştuk. Senin de az önce söylediğin gibi eğer tarifi kaçırdılarsa Facebook sayfamızdan takip edebilirler. Haftaya bizi tanıyamayacağız.
Haftaya kilo kontrolü yapacağım. Herkese bakacağım, tartacağım tek tek kim kaç kilo. Ne kadar yemişler göreceğiz.
Evet, çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız.
Afiyet
şefimiz
olsun.
Sevgili Özgür Aksunay'la. Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden vardı. Teşekkür ediyoruz Recep'e de. Ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.